Ayrım 4. 7. gün. İhsan Oktay Anar. Sayfa 44. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Paşaoğlu kumarda kaybettiğini düşünürken aman baba onun Allah aşkında kazanacağını düşünüyordu. Madara olup boynu bükülmüş Paşaoğlu tam masadan kalkıp kapıya yönelmişti ki baba ona daha demin anasını bellediği yetmiyormuş gibi "Hey, dur bakalım. Kitabını unuttun." diye seslendi. Ve yerinden kalkıp o ciltsiz sayfaları eprimiş Kur'an-ı Kerim'i Paşaoğlu'nun koynuna soktu. Ancak Allahu Teala'nın bu rahmeti Paşaoğlu'nun iman tahtasının üzerinde olmasına rağmen henüz kalbine sirayet etmiş değildi. İçinde sadece korku vardı. Çünkü sözünü tutmayıp meyhanede, kerhanede görünürse kumar borcunu ödememiş sayılacağı için namussuz addedilecek, fiyakası bozulacaktı. Ama Nazilli meyhanesini terk edip yağmur bulutları yüzünden gökte bir tek yıldızın bile görünmediği o karanlık gecede büyük hendek sokağa çıkan, yola sapar sapmaz boynunda bir demir soğukluğu, kulaklarında ise bir klik sesi duyduğunda yüreği ağzına geliverdi. 1,5 okkadan fazla ağırlığıyla koskoca bir kapsüllü Colt Dragon'un namlusu boğazına dayanmıştı. Zifiri karanlıkta "Sökül paraları!" diyen kişinin hırıltılı sesi epey aşağıdan geldiğine göre haydut bodurca olmalıydı. Hırıltılı ve iltihaplı ciğerlerinden anlaşılan marazını ve yetersiz gıdadan kaynaklanan bodurluğunu herhalde incecik kollarının ikisiyle birlikte zor kaldırabildiği kapsüllü revolverin azameti telafi ediyordu. Paşaoğlu cüzdanını çıkarken haydut, "Dua et ki şimşek çakmasın, yoksa seni vururum. Çünkü ışığında beni görür ve karakolda hemen teşhis edersin," demişti. Aksilik bu ya, tam da o anda şimşek çaktı ve titreyen çöp gibi kollarıyla koskoca tabancayı zor kaldıran kara kuru bir medrese mollasının korku içindeki cılız suratı aydınlanıverdi. Önce bir silah sesi ve ardından da gök gürültüsü duyuldu. Paşaoğlu yere yığıldığında zaptiyeler düdüklerini öttüre öttüre tabanca sesinin geldiği yere koşmaktaydılar. Ama geldiklerinde Paşaoğlu bir şey olmamış gibi doğrulmaya çalışıyordu. Zaptiyeler feneri yaklaştırdıklarında onun göğsünde vurulmuş olduğunu gördüler. Ama hiç kan akmıyordu. Koynundaki Kur'an-ı Kerim'i çıkaran Paşaoğlu tabanca kurşununun kitaba saplandığını gördü. Mermi kitabın sonundaki kırmızı el izine kadar ilerlemiş ve o emniyetli yerde durmuştu. Bu olaya şahit olan bir zaptiye, "Mümin Arabi'de emniyette olan demektir. Anlaşılan sen tam bir müminsin. Cenab-ı Hak bana da seninki gibi kuvvetli bir iman nasip eylesin. Ver o mübarek elini öpeyim," dedi. Voyvoda karakolunda Paşaoğlu kendisine tabanca sıkan mollayı fotoğrafından hemen teşhis etti. "Abdülnezakettin" diye nam salmış bu medrese kaçkını molla, Galata'yı kasıp kavuran namlı bir kasa hırsızı, geceleri kuytu yerlerde gasp yapan zorlu bir haydut, muhabbet tellallarını haraca bağlayan bir ırz düşmanı, zehirli Amazon kurbağasından 1000 beygirlik buhar makinesine, Britanya tacından arzu edilen herhangi bir elmastan yarım okka Rus enfiyesine, patlamalı motor gövdesinden Himalaya tuzuna kadar akla ve hayale gelen ve gelmeye her şeyi öyle ya da böyle elbette menfaat karşılığı tedarik edebilecek tıynette biriydi. Adamın yakalanması için bir teşebbüste bulunulmadı. Çünkü o zamanki mücrimlerin hemen hepsi gibi bu Ademoğlu da az sonra bizzat gelip nasıl olsa teslim olacaktı. Hatta masada mollanın kahvesi bile hazırdı. Nitekim karakola gelirlerken onları ses etmeden zaten 20 adım kadar geriden takip etmiş olan Abdülnezakettin az sonra başı önüne eğik, ellerini kavuşturmuş, kendini zaptiyenin insafına bırakmış haliyle kapıda belirdi. Ama komiserin orada olduğunu görünce adama sanki can geldi ve koşup karakol amirinin ellerini öpmeye ve bir yandan da zırıl zırıl ağlamaya başladı. Ancak gözünden yaş geldiği falan yoktu. Belli ki biçare yaşadığı felaketler ve facialarla dolu hayatında yaşlarını son damlasına varıncaya kadar akıtıp kurutmuştu. Komiser ona Kur'an'ı göstererek, "Kur'an-ı Kerim en başta sana rahmet olarak gelmiş. Çünkü sıktığın kurşun bu kitaba saklandı. Yoksa yarın dar ağacında olurdun," dediğinde Molla Kur'an'ı görmek istedi. Besmele çekip öptükten sonra alnına götürdü ve kitabı açtı. Sayfalarda mürekkebi yer yer dağıtan gözyaşı izlerini o da gördü. Sayfalardan birinin en altına Abdullah bin Abi Şerh ismini fark edince bir fesübhanallah çekti. Ağzı açılmış, gözleri şaşkınlıktan dışarı uğramıştı. Ağzından şu sözler döküldü. Bu kişi Peygamber Efendimizin vahiy katibidir. Orada bulunanlar kitaptaki gözyaşı izlerini de aynı kişiye bağladılar. Ama son sayfada kırmızı bir el izi vardı. Mihel çıkmazına hemen adam salındı ve az sonra bu kişi hayatını el falı bakarak kazanan Madame Isabella ile karakola geldi. Geceliğinin üstüne bir erkek paltosu giymiş falcı, el izindeki çizgilere baktı ve gördüğüm kadarıyla bu kişi yetim dedi. Kendisine peygamberlik verilmiş, Allah için savaşmış. Zaten bu gördüğünüz kırmızı mürekkep değil, onun kendi kanı. Dişinin kırıldığı ve alnından yaralandığı savaşta akan kan. Sıkılan kurşun kitap boyunca ilerlemiş ve son sayfadaki el izinde durmuştu. Sanki onu durduran şey bu el idi. Zaptiyelerin tekbir ve salavat getirdikleri işte o anda bir zangırtı, bir gıcırtı işitilmeye başladı. Kalbine doğru gelen kurşun, Peygamber Efendimizin eli tarafından durdurulan paşaoğlunun omuzları sarsılıp, gözleri, dudakları seyiriyor, dişleri takırdayıp, elleri, ayakları titriyordu. Biraz sükun bulduğunda ise, ama bu kez canı gönülden kelime-i şehadet getirdi. Onu daima koruyup kollayacağını, uygun bir ücret mükabili ne derse yapacağını vaat eden Molla'yı da affetti. Sabah ezanı okunduğunda Arap camiinde daha 4 saat önce birinin katil, diğerinin maktul olmasına ramak kalmış iki kişi hayatlarının ilk namazını yan yana kıldılar. Paşaoğlu imsak vaktinden epey sonra Kafe Bizans'a gidip kahvaltısını yapmasının ardından elini ceketinin sağ cebine soktu. Çünkü altında paşa babasının muteber imzası bulunan boş senet buradaydı. Dolma kalemini çıkarıp senede bir yazdı. Bu Allah hakkı içindi. Ama günü kurtarmak amacıyla bu kez kendisi için bu rakamın sağına bir sıfır koydu. Fakat bu miktar ona yetmeyeceği için bir sıfır daha yazma ihtiyacı hissetti. Eğer Allah izin verir de 10 yıl yaşarsa bu para ona yetmezdi. O yüzden bir sıfır daha koydu. Ne var ki bu miktar yine de bir cami yaptırmak için azdı. Böylece 3 sıfırcık daha koyduğu senedi öğle vakti Galata'daki bir bankere kırdıracak ve bir mümin olarak üstüne vazife olan şeyi yapacak, yani fenni bir cami inşa ettirecekti. Şu farklı ki fen yolunda inşa edilecek bu camiden okunan ezanı sinesinde, kalbi ve evinde ahizesi olduğu sürece dünyadaki herkes duyacaktı. Evet, o güne dek bel bağladığı müsbet ilimleri ve fenni terk etmek niyetinde olmayan adamın amacı, Allah'ın Resulüne indirilen kitabı, hertz dalgaları neşreden bir cihaz yani mürsiyle yoluyla cümle aleme irsal etmek, göndermek idi. Allah akıl fikir versin. Amin. Vaktiyle Galata'nın iç azap kapısında Ceneviz kavminin asırlar önce inşa ettiği surlar yıkılırken dokunulmaması için belediye memurlarına 34 lira koklatılmış, kasvet ve günah kokan bir kagir kule vardı. Kulenin hemen bitişiğindeki iki katlı ahşap ev bir kapı ile kuleye açılıyor, böylece ikisi bir bütün teşkil ediyordu. İşte burası banker ve tefeci Giuliano Efendi'nin hem evi hem de bürosuydu. O muhitte bazen korkuyla fısıldaşan çocukların dediği doğruysa, 90'ından az göstermeyen tefeci, çocukları ve özellikle çocuk etini çok seviyor, hatta arkasından ağlamasınlar diye kemiklerini bile sıyırıyordu. Bu yüzden hiç de tekin görünmeyen bu kasavetli binanın kapısına vurup kaçmak mahalle çocukları için bir cesaret gösterisi sayılırdı. Giuliano'yu kızdırmak için kapıyı ilk kez Katolik kilisesinde vaftiz edilmesine rağmen günahlarından tam anlamıyla arınmamış görünen bir veledi zina çalmıştı. Cebinde bir kibrit olduğu takdirde bütün ders adeti o saat yakabilecek tıynette olan velet o kadar yaramazdı ki rivayet doğruysa çocuğun içine şeytan girdiğine hükmedip bir şeytan kovucu çağırmışlar, Gelen din adamı ayini başlatmış, ancak çocuğun ağzından o korkunç sesiyle konuşan şeytan, "Bu yaramazın bedenindeyken çektiğim ıstırabı bir ben bilirim bir de Allah. Fırsat verse çekip gideceğim ama çocuk beni bırakmıyor. Ben onu değil de o beni tutuyor. Ne olur beni ondan kovmak yerine onu benden kovun," diye sızlanmıştı. Bir gece Giuliano'nun evine gizlice girip orayı burayı kurcalayan da bu velet ile iki arkadaşıydı. İki sandığı ve bir fıçıyı üst üste koyarak nefeslikten içeri girmeyi başaran oğlanlar, önce gözlerinin karanlığa alışmasını beklemiş derken menteşeleri dövme demirden, her birine ikişer üçer kilit vuruldu, kazulet gibi ve hantal dolapları görmüşlerdi. Kapının karşısında ise yarma çamdan lenduha gibi bir masa azmanı vardı. Asırlar önce ta karanlık devirlerde kesilip, imalatçılarının yine asırlar önce öldüğü bu ahşap mobilyalar gibi dimdik sandalyelerde çocuklara bu tekinsiz mekanda bulunmalarının mahzurlu olduğunu gösteriyordu. Ama ta buraya kadar gelmişken kuleye bir çıkmadan gitmek olmazdı. Çünkü yapmışken bir işi haysiyetiyle yapmak zorundaydılar. Ayrıca her ne kadar bebekleri leyleklerin getirdiğini zannetseler de torunlarına anlatacakları bir hikayeleri olacaktı. Bunun için kapıyı açıp kule merdivenine tırmanmaya başladılar. Çocuk eti yiyen Giuliano Efendi'nin yatağı yukarıda olmalıydı. Kulenin tepesine ulaştıklarında burada bir yatak gördüler. İşlerinden biri sessizce yürüyüp yatağa dokunduktan sonra geri gelmeyi düşündü. Ama yatağa vardığında boş olduğunu gördü. Yanındaki sehpada bir bardak su, içinde Giuliano'nun takma dişleri vardı. Ne var ki kapının gürültüyle kapandığını fark ettiklerinde yürekleri ağızlarına geldi. Giuliano kapıdaydı ve adamın ağzında dişmiş yoktu. 90 yaşındaki adam çocukları üzerine atıldığında veletler çığlık çığlığa sağa sola kaçışmaya başladılar. Ancak işlerinden birisi yakalandığında diğerleri kaçabildi. Enselenen velet olaydan 2 saat sonra Giuliano tarafından ailesine teslim edildi. Gel gelelim çocuğun benzi kül kesilmişti. Zaten 1 hafta sonra da öldü. Sağ kalan çocukların anlattığına bakılırsa, tefecinin evinde lokum ve şeker olmaması bir yana, insanın nefsini bastıracak hiç ama hiçbir gıda maddesi de yoktu. Yiyip içip vur patlasın çal oynasın yaşamadığına göre adam onca parayı ne eylesindi ki? Sultanahmet Umumi Hapishanesi'nde nahak yere tam 6 ay yatmış, şayan-ı itimat olduğu pek söylenemeyecek 40 yaşlarındaki bir Ademoğlu, yani çekik gözlü, çıkık elmacık kemikli ve geniş suratlı o barbar Moğol, foyası er ya da geç ortaya çıkacak o şerefsiz ve yılan, İhsan Said denilen polimci kıranta düzenbaz, işte bu Giuliano Efendi'nin bir müddet getir götür işlerine bakacaktı. O sıralar fırıldakçılık yanı sıra heves edip çadır tiyatrosunda onca seyirci arasından gösteriyi izlemeye 6 oğlan çocuğuyla gelmiş bir efendinin 7 yaşındaki veledini sahneye çağırmış ve çocuğu dolaba kapattıktan sonra bir hokus pokus numarasıyla oğlanı yok etmişti. Evet, oğlan dolapta değildi ama başka bir yerde olmalıydı. Ancak veledi tiyatronun hiçbir yerinde bulamamışlardı. Sonunda zaptiye gelmiş ve zabıt tutulmuştu. Elbette İhsan Said çocuk kaçırmaktan tevkif edildi. Karakolda kendisine sorulan ahiret sorularına gayet dürüstçe, "Namussuzum ki oğlan nerede bilmiyorum. Ekmek çarpsın ki veledi sadece dolaba kapattım. Bu basit bir düzenektir. İsterseniz siz de dolaba girin, sizi de kaybedip hemen var edeyim. Yaptığım illüzyondur. Sihirle mihirle bir alakası yoktur," diyecekti. Ancak İhsan Said'in bu teklifine, yani dolaba girmeye, meşhur bir yere, belki de ahirete gideriz diye hiçbir zaptiye yanaşmamıştı. Nihayet onu hapishaneye attılar. İşin kötüsü, kaldığı koğuşun izbandut gibi her fırsatta ondan bundan para kesen, zalim ama gayet sofu, 5 vakit namazında bir ağası vardı. Topladığı parayla yine mahkumlara yaptırdığı yemeğin en az yarısını mideye indirir, koğuştakilere de arttıkları paylaşmak düşerdi. Ancak İhsan Said gelince bazı şeyler değişir gibi olmuştu. Kendisinden ilk kez haraç isteyince İhsan Said elini ağanın memesi vaktiyle bir falçata darbesiyle kesilmiş kulağına götürmüş ve hem ağanın hem de koğuş ahalisinin şaşkın bakışları önünde buradan bir mecidiye çıkarmıştı. Bununla da kalmamış, koğuşta esip savurarak herkesi aç bırakan ağa ne zaman yatsı namazı kılmaya başlasa, adam her secde ettiğinde İhsan Said kulağından para çıkardığı gibi ağanın kıçından da yumurta çıkarıyor ve bunları koğuştaki mahkumlara dağıtıyordu. Öyle ki diğer mahkumlar ağadan rica minnet yatsı namazını sünnetleriyle kılmasını ve vitir namazını da asla terk etmemesini istediler. Çünkü adamın her secdesinde midelerine bir yumurta fazladan giriyor, nefislerini az da olsa köreltiyorlardı. Fakat her şeyin bir sonu vardı. İhsan Said ağadan artık yumurta çıkaramıyordu. Nitekim bir süre sonra adamın biri ağayı yumurtadan kesildi diye fena halde bıçakladı. Yumurtalar bittiğinde İhsan Said tahliye edildi. Çünkü dolapta kaybettiği çocuk Şark Ekspresi'nin lüks vagonlarından birinde cebinde 25 lira parayla bulunmuştu. Bu para çadır tiyatrosuna aitti. Anlaşılan çocuk dolabın altındaki gizli bölmeye düştükten sonra kaçmıştı. Kendisine bir iki tokat çarpıldıktan sonra anlattıklarına bakılırsa velet La Joconde adlı resmi görmek için Paris'e gitmekteydi. Koğuşunda helâ ve gusülhanenin olmadığı bu yüzden gece yarısı sıkışan mahpusların hacetlerini koğuş duvarlarına giderebildiği hapishanenin pek o kadar temiz bir yer olamayacağı açıktı. Bu nedenle İhsan Said'in dizleri ve ağı zaten muşambaya dönmüş dar pantolonunu, omuzları ve koltuk altları sökülmüş ceketini, yakası yağ ve kir içindeki frenk gömleği ve lime lime olmuş boyun bağını, buna rağmen yeni kalıplanmış gibi duran fesini pislik götürüyordu. İşte bu namussuz hapishaneden tahliye edilir edilmez elini göğsüne götürdü. Hayır, Allahu Teala'ya şükretmiyordu. Sadece göğüs cebinde hapishanede 3 günlük bir gazeteden kestiği Giuliano Efendi'nin verdiği iş ilanı vardı. Bu tefeci yetiştirmek üzere cin fikirli bir adam arıyordu. Elbette ilanda kullanılan dil daha efendiceydi. Bir kahvede oturup hür olmanın keyfini azıcık olsun bile sürmeden İhsan Said'in köprüden geçip Karaköy'den Mesudiye Caddesi'ne doğru kelle koşturması artık geciktirmeden para babası olma arzusundan kaynaklanıyor gibiydi. İç azap kapısı yanındaki binaya geldiğinde bir iki yumruk indirdiği kapı neden sonra kendiliğinden gıcırdayarak açılıvermişti. İçeri giren İhsan Said'in ciğerlerine bu tefecinin yazıhanesine sinmiş küf kokusu dolunca adam bir iki öksürdü. Çok geçmeden evi kuleye bağlayan kapının ardından biri sokak kapısını kapat diye buyurdu. Denilen yapılınca etrafı karanlık bastı. Kulenin kapısı açıldığında elinde üçlü şamdanla Giuliano Efendi belirdi. İhsan Said tam bir şeyler söyleyecekti ki adam şşşt diyerek onu susturdu. Masanın çekmecesini açıp bir saatçi gözlüğü alarak gözüne yerleştirdi. Elinde bir de kağıt vardı. Sağ elindeki şamdanı İhsan Said'in yüzüne tuttu ve kağıdı ansızın onun yüzüne doğru kaldırarak göz bebeklerinin büyüyüp büyümediğine baktı. Evet, Dersaadet Su Osmanlı Anonim Şirketi'nin hisse senedini görür görmez İhsan Said'in göz bebekleri heyecandan adam akıllı büyümüş, Velfecri okumaya başlamıştı. Giuliano Efendi hele şükür dedi. El alemin kağıt deyip geçtiği bu hazinelere layık oldukları kıymeti veren bir muavinim olacak en nihayet. İhsan Said ilk imtihanı geçmişti geçmesine ama bir ikincisi daha vardı. Giuliano ona koskoca bir dosya içinde yığınla kağıt verdi. Bunlar Selanik, Fes ve Mensucat Fabrikası'nın, Beyrut Hava Gazı Osmanlı Anonim Şirketi'nin, Haydarpaşa Liman Şirketi'nin, Rumeli Demiryolları ve Dersaadet Tramvay Şirketleri'nin, piyangolu veya piyangosuz hisse senetleriydi. İşte İhsan Said tıpkı evlere kumaş satmaya giden bohçacıların yaptığı gibi Kasımpaşa'daki bekar odalarına gidip orada çalışarak başlık parası biriktirdikten sonra memleketlerine dönme arzusuyla yanıp tutuşan gariban tayfesine bu senetlerin tamamını okutacaktı. O tarihlerde Anadolu'da Bedirge'den Davulga'ya, Dağardı'dan Sülüklü'ye, Sambayadı'ndan Medretsiz Tepe'ye kadar, Ellice'den Yellice'ye, Çayırşeyh'inden Şabanözü'ne, Kabahaydar'dan Elbeyli'ye, Kızılavrat'a İvrindi'ye kadar birçok yere de aşk derdiyle bir hoş olmuş. Ne kadar delikanlı varsa kız tarafına verilecek başlık parasını denkleştirmek için trenle Dersaadet'e gelir, çalışır, çalışır, çalışır. Gerdeğe girmek için gereken meblağa eriştiklerinde de memleketlerine geri dönerler. Ancak üçkağıtçılar tarafından peygamber öküzü tabir edilen bu kişileri daha Haydarpaşa Garı'nda bir dolandırıcılar güruhu bekler. Bu temiz insanların ceplerine dikili yegane altın liralarını kapmaya çalışırlardı. Nitekim onları Eminönü'ne götürecek yandan çaklı vapur daha yoldayken işlerinden 8-10 kişiye satılmış olur. Hatta bu iş için kendilerine bir makbuz bile verilirdi. Derken Karaköy'e geçtikleri köprü kalanların üçte birine satılır, diğer üçte biri ise Galata Kulesi'ne razı olmak zorunda kalırlardı. Bu karlı alışveriş sonunda teşebbüs ruhu olmadığı için cepkenlerindeki altın liraları muhafaza etmeyi başarabilmiş topu topu birkaç şapşala ise avuçlarını yalamak düşerdi. İşte bu taşralılar Karaköy'den doğruca Kasımpaşa'ya yürürler ve bir çuval bulgur ile bir tulum peyniri sırtlarında ve biri dövüş horozu, diğeri kesimlik iki kümes hayvanı ellerinde olmak üzere köylülerini aramaya başlarlardı. Şurası önemli ki bu insanlar elbiseleri ve konuştukları dil sayılmazsa Allahu Teala onları nasıl yaratmışsa öyleydiler. Tabiiliklerinden bir şey kaybetmiş değillerdi. Kaşınmak, sümkürmek, yestehlemek onlar için ayıp şeyler sayılmazdı. Hatta bir hayırsever 150'ye yakın İvrindili'nin kaldığı evde 3 kazan nohut pişirtmiş, onlar da afiyetle bu yemeği yemişlerdi. Ancak gece yarısı bunlardan bazıları zarfta Babilof sesinden uyuyamamıştı. Hatta birkaçı gazdan fenalaşmıştı. Derken işlerinden biri efkar cigarası yakmak için kibritini tutuşturunca evin üst katı infilak etmiş, kiremitler göklere saçılmış ve ev sakinlerinin çoğunda ciddi yanıklar peyda olmuştu. Fakat birkaç gün sonra hayat normale dönmüş ve bunlar birbirleriyle eskisi gibi şakalaşmaya devam etmişlerdi. En sevdikleri şakalardan biri de bir el çabukluğuyla işlerinden birinin husyelerini yakalayıverip ona Hamidiye Marşı'nı söyletmekti. İşte İhsan Said bu saf insanların ağızlarından girip burunlarından çıkmış, tavına getirip elindeki bütün senetleri kıymetinin çok üstüne yutturmuştu. Bu alışveriş onların hemen hepsinin başlık parası için bir 5 yıl daha çalışması gerekeceği anlamına geliyordu. Öyle ki bu müddet sonunda köylerine vardıklarında bir zamanlar körpecik olan yavuklularının yaşlı başlı pot podul adamlarla evlendiklerini görecekler, satın aldıkları senetler ise sandıklarının dibinde kurtlar tarafından kemirile kemirile en sonunda hurda değerini bile kaybedecekti. 4. ayrımın sonu, sayfa 54.